Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yoğun bir Türkiye gündemi ve dünya gündemi ile karşı karşıyayız. Yaklaşan seçimler var Türkiye'de. Önümüzdeki yıl Mart ayında yerel seçimler yapılacak. Siyasetin gündemi biraz bununla meşgul. Yine dünyada Paris'te ve Brüksel'de, hatta başka Avrupa ülkelerine de sıçrayan Sarı Yelekliler hareketi adı verilen bir isyan hareketi evet. Söz konusu. Bu manada hocam aslında gündem yoğun. Ama biz bu gündemin arasında bize daha yakın olan gündemleri seçiyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bizim milletimizi, toplumumuzu, ülkemizi daha çok ilgilendiren gündemler Kırk Ambar'a konu oluyor. Bu manada bugün iki gündemimiz var. Bunlardan ilki İdlib olacak. Suriye'nin İdlib şehri üzerinden Ergün Yıldırım Bey'in hatıralarını dinleyeceğiz. Ergün Bey 5 Aralık Çarşamba günü İstanbul'dan bir grup arkadaşıyla, dostuyla beraber İdlib'e bir seyahat düzenledi. Onunla ilgili de Yeni Şafak gazetesinde Perşembe günü çok güzel bir yazı kaleme aldı. İdlib semalarında güvercinler uçar başlığını taşıyor bu yazı. Birazdan bunu konuşacağız programımızın ilk bölümünde. Yine İkinci bir konumuz var programımızın ikinci bölümünde ele alacağımız. Bu da medya mahremiyet ilişkisi. Yine Ergün Bey pazar günü Yeni Şafak gazetesinde mahremiyet medyanın ayakları altında başlığını taşıyan bir yazı kaleme aldı. Bu gerçekten önemli bir mesele. Türk insanının günde ortalama 6 saat televizyon seyrettiğini düşünürsek ki artık televizyon medyanın bir ayağı oldu. İnternet var işin içerisinde, sosyal medya var. Ama özellikle televizyon hala insanımızın önemli bir gündemini alıyor. Gündelik hayatının önemli bir kısmını alıyor. Bunu konuşacağız. Biraz televizyon, televizyon programları, televizyon ve mahremiyeti konuşacağız programımızın ikinci bölümünde. Hocam ben ilk konumuzla başlamak isterim. Geçtiğimiz hafta İdlib'e bir seyahatiniz oldu. Bununla ilgili de çok güzel bir yazı kaleme aldınız. Hatay'a gittiniz. Orada Ceylanpınar'dan İdlib'e geçtiniz. Reyhanlı'dan. Evet, Reyhanlı'dan geçtiniz. Dinleyicilerimiz bu yazıyı bulup okuyabilirler. Yeni Şafak gazetesinde. Çok güzel bir yazı, çok güzel çok bir seyahat yazısı. Sizin de duygularınıza tercüman olmuş, duygularınızı çok güzel dile getirmişsiniz. Nasıl başladı hocam bu seyahati, nasıl planladınız?
Evet. Yani Suriye ile ilgili tabii 2011 yılından beri bir Türkiye'de, dünyada ciddi anlamda bir konuşma, tartışma, göçler, savaş, bütün bunları yazıyoruz, konuşuyoruz. Ama oraya gitmek bir türlü nasip olmadı. Oraya gitmek istiyordum uzun süreden beridir. Bunu da Hüday Vakfı'ndan arkadaşlar zaman zaman oraya yardım faaliyetlerinde bulunuyorlar. Onlarla bu düşüncelerimi paylaştım. Sağ olsun onlar da beni bu yardım kampanyalarından birisine eklemlediler ve birlikte bir grup arkadaşla İstanbul'dan Reyhanlı'ya gittik.
Evet.
Bu arkadaş grubu içinde hem vakfın görevlisi olanlar vardı hem yine vakıfla irtibatlı olarak çalışan doktorlar grubu vardı. Bu hakikaten doktorlar grubu çok büyük bir fedakarlıkla çalıştıklarını orada bizzat gördüm. Onun üzerinde duracağız belki. Reyhanlı'da biz akşam kaldık. Ondan sonra sabahleyin Reyhanlı'nın sınırında olan kapıdan içeriye giriş yaptık. Orada özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Diyanet Vakfı çok büyük hizmetlerde bulunuyor. Ondan sonra İHA önemli faaliyetlerde bulunuyor ve Hüday Vakfı gerçekten çok önemli. Hem sağlıkla ilgili hem de diğer elbise, yiyecek yardımlarında bulunuyor. Altyapı ile ilgili sorunların çözümü konusunda ciddi desteklerde bulunduğuna şahit olduk.
Evet.
İdlib'de tabii hep televizyonlardaki fotoğraflarda, gazetedeki yazılarda, sosyal medyada okuyordum İdlib'le ilgili. Oradaki savaşla ilgili bir yıl öncesine kadar ciddi anlamda orada Rusya'nın attığı, Akdeniz'den attığı füzelerle yakıp yıkılan yerler vardı. Ve İdlib'e gittiğimiz zaman bizi hakikaten tamamıyla savaş sonrası savrulan toplumun dünyası karşıladı bir açıdan.
Evet.
Çünkü burada yaşayan insanlar Halep'ten, Şam'dan, Humus'tan, değişik yerlerden, Suriye'nin değişik yerlerinden buraya gelmiş kişilerden oluşuyorlar. Şehir başlangıçta 450 bin nüfusluyken şu an 3,5 milyon civarında. Çok büyük bir şehir haline gelmiş.
Yani bir nevi Suriye içerisindeki mülteci kampı gibi bir yer.
Aynen
orası
öyle.
Hocam. Şu
yani
an değil
mülteci
mi hocam?
Kampı çok doğru. Şehir bir mülteci kampına dönüşmüş yani. Büyük yani 450 binden 3,5 milyona çok büyük bir nüfus artışı bu. Ve üstelik bunlar artık sadece İdliblilerden oluşmuyor. Dediğimiz gibi Suriye'nin değişik kentlerinden gelen insanlardan oluşuyor. Her bölgeden gelenler var. Orada kendilerini güvende hissediyorlar. Neden? Çünkü Türkiye'nin sınırında olan bir şehir. Türkiye'nin sınırında olmak bile o insanlar için büyük bir güven verici durum. Yani burada bizi kolay kolay işte bombalamazlar, kendimizi daha güvende hissederiz gibi bir duygu içinde yaşıyorlar. Şehir tabii ciddi anlamda altyapısıyla olmayan bir şehir aslında. Yani elektriği yok, ondan sonra sağlık imkanları yok, ulaşım yok. Her taraf
yollar çamur deryası,
delik deşik, ondan sonra evler yıkık dökük hakikaten. Mesela şehir merkezine bir yıl önce Akdeniz'den Rusya'nın fırlattığı füzelerle yıkılan ve her bir seferinde 50'den fazla insanın öldüğü yerleri gezdik. Capcanlı duruyor oralar. İşte hastaneleri yine yıkmışlar bu füzelerden attıkları bombalarla. İnsanlar bu şehir merkezinde yıkılan, bu hepsi yıkılmamış tabii, bazıları yıkılmış. Çok güzel evler, apartmanlar. Bu insanlar burayı terk etmişler ve şehrin dışında çadırlarda yaşamayı tercih etmişler. Çünkü insanlar güvende olmak istiyorlar. Yani onu hissediyorsunuz. Güven her şeyden daha önemli bir mesele. Ve bu mahallelerini terk etmek zorunda kalmışlar. Fakat şehrin diğer mahalleleri hala tabii hayat devam ediyor. Bütün bu bahsettiğimiz yokluklarla beraber hayat devam ediyor. Elektrik günde akşamlara 3 saat geliyor. Ondan sonra insanlar orada şey kullanıyorlar. Mazot, benzin kullanıyorlar. Caddelerde zaten seyyar olarak satılıyor bu benzin ve mazot.
Evet.
Bunlarla ışık, işte aydınlanma ihtiyacını karşılıyorlar. Bunlarla ısıtma ihtiyacını karşılıyorlar. Bir biçimde büyük bir şehir yıkıntısı var. Altyapı yok. Ama öte yandan da insanlar burada tutunmak için bir gayret içindeler. Onu görüyorsunuz. Yani savrulan bir toplum, savaşla beraber savrulmuş. Ama savrulan bu toplum da yine de bir canlılık taşıyor ve ayakta kalmak için mücadele ediyor. Bunu birçok yerde görmek mümkün. Mesela pazarları görüyorsunuz. Pazarlarda işte kadınlar daha çok alışveriş yapıyor. Kadınlar daha böyle giyimleriyle, tavırlarıyla daha bir hayatta tutunmuş, daha ayakta duran, daha az savrulmuş insanlar olarak gözüküyor. Çocuklar da öyle. Ama erkekler çok daha fazla dağılmış kişiler olarak insana gözüküyorlar. Orada biz tabii 2 gün kaldık. Sabahleyin gittik. Akşam tekrar Reyhanlı'ya dönüp otelde kaldık. Yetimhanelere ziyaret ettik. Yetimhanelerde hakikaten insanı çok etkileyen manzaralar var. Yani onların olumsuz yönlerini anlatmaktan çok, orada bizim Türkiye'den giden arkadaşların gayretleri çok takdir edilecek vaziyette. Onlara dikkat çekmek istiyorum. Mesela bizimle gelen Fatih Bey'in grup başkanlığını yaptı. Doktor Fatih Bey.
Evet.
Doktor Fatih Bey.
Şifa-i Alem Derneği.
Evet. Şifa-i Alem Derneği iki ambulansa bu yetim kamplarında çok önemli çalışmalarda bulundular ve bunlara hep devam ediyorlarmış zaten. Orada bir kampta 450 çocuk yaşıyor, 60 tane kadın yaşıyor. İhtiyarlar var, erkekler yok. Ondan sonra ihtiyar erkekler var daha doğrusu. Bu şifa dağıtan doktorlarımız hakikaten muayene etmekle, ilaç dağıtmakla kalmıyorlar. Oradaki insanlarla kurdukları sempatik ilişki, onlara elini uzatmaları, yakın davranmaları çok psikolojilerine de destek veren bir şey. Dolayısıyla ben öyle diyorum. Yani bu doktorlarımız sadece bedenlere ilaç dağıtmıyorlar, ruhlarına da şifa dağıtıyorlar yani onlar. Çok büyük hizmetlerde bulunuyorlar. Yine tabii o yetimhanelerden birisi çok kötü bir durumdaydı. Daha önce Katarlı bir iş adamı oranın altyapısını kurmuş, tam da kurmamış ama 10 sene önce yapılan bir şey çok ciddi anlamda şu an yıkıntı haline gelmiş durumda. Oraya girdiğimiz zaman çocuklar hemen yani etrafımızda dolaşmaya başladılar, doldular. Tabii kek bir şeyler veriyor gidenler, onlar da buna alışmış. Fakat şeyler hakikate çok feci yani yerler çamur deryası deniyor ya Türkçe'de. Aynen öyle. Duvarlar falan böyle yıkıntı vari. Bizde gelen bir esnaf tüccar arkadaş da orayı ihya etme ve orayı devre alma konusunda söz verdi. O da çok güzel bir gelişme oldu yani o anda hiç planlanmayan bir şey. O vaziyette görünce kampı arkadaşlar dedi ki ya ben o zaman burayı devralayım, yollarını yapayım dedi. Duvarlarını, işte evlerin çatılarını yeniden onarayım. Buranın yiyecek ve giyeceklerini karşılayayım dedi. Çok büyük bir fedakarlık hakikaten bu. O şartlarda böyle bir çalışma insanların o dağılan ruhlarına şifa olacak, derman olacak bir şey. Yani sadece onların karınlarını doyurmak, sadece o çamurları ortadan kaldırmak değil. Ondan daha önemli oradaki insanlar ya bizim babalarımız öldü, bizi de attılar bir kenara ve düşünmüyorlar. Duygusu içinde yetişmeyecekler. Bunu hissetmeyecekler. Bu çok önemli bir şey.
Evet.
Çünkü insanlar yetiştiği ortamda fiziki yoksunluktan çok ruhsal yoksunlukla daha çok travmalar geçirir bence. Dünyada bugün çeşitli kamplarda birçok teröristin yetiştiğini söylüyor araştırmacılar. Tesadüfi değil yani. Çünkü biz kendimiz dünyanın birçok nimetlerinden yararlanıyoruz. Ama savaşlarda, ama işgallerde, başka nedenlerde, etnik çatışmalardan dolayı kamplar ortamında 2 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında bütün hayatını geçiren, yoksunluklar yaşayan çocuklar da bir süre sonra büyüyorlar ve adeta dünyadan öç alma duygusuyla terörizme ve isyana yöneliyorlar. Şimdi bu iş adamımızın yaptığı hakikaten bu anlamda çok büyük bir şey. İnşallah diğer insanlara da örnek olur bu. Orada 450 kişilik bir kamptaki insanın ruhunun bir yönüyle sarsılan duygusunun, dünyasının toparlanması demek. Onlara sahip çıkmak, kendilerine sahip çıkanların olduğunu o insanların bilmesi, hissetmesi, soranların, gelip gidenlerin olduğunu bilmesi, inanması, görmesi çok önemli bir şey, çok değerli bir şey. Üstelik bu kamplardaki çocukların babaları, şehit olanlar da çoğunlukla yani öyle tamamıyla Esed rejiminin baskılarına karşı, mücadelelerine karşı savaş vermiş ve şehit olmuş olan insanlar.
Evet.
Yine bir mesela hastane ziyaretine gittik. Türkiye'den de Allah razı olsun yani insanlarımızın büyük bir fedakarlığı var ve battaniyeler, işte ondan sonra diğer bir takım şeyler hastanenin ihtiyaçlarına göre götürdük. İşte İdlib'in içindeki hastaneye. Özellikle bir ilkokula gittik. O çok dikkat çekiciydi ziyaretlerimiz arasında. 2. Abdülhamit İlkokulu ve yine Türkiye'nin desteklediği, kurduğu, tamamıyla Arapların içinde eğitim gördüğü bir ilkokul. Oranın aslında arazisini bağışlayan da bir hanımefendi, Ümmü Seleme diye, adını da analım, çok hayırsever bir kadın. Karşılıksız arazisini tümüyle bağışlamış Türkiye'ye. Orada böyle bir ilkokul yapmış. Hatta bizi oraya götüren İsmail Bey vardı. İsmail Bey'i de iyi tanıyor. İsmail diyor, bu kadar çalışıyorsun, bir gün gel evde sana içli köfte yapayım. Özlemişsindir içli köfte.
Evet.
Hani onlarda da demek ki içli köfte evet. varmış.
İsmail de bizim evet. öğrencimiz buradan evet. hocam. İsmail evet, de, İsmail'den de çok güzel bahsetmişsiniz yazınızda.
Yani etkilendim hakikaten.
Selam söyleyelim, bizi dinliyorsa evet. buradan.
Yani maşallah, demek ki Hüdayi Vakfı'nın yetiştirdiği ne kadar güzel insanlar var. İstanbul'da bu kadar güzel Çamlıca tepelerinde okumak, yaşamak varken burayı bırakıyor, gidiyor. Tüccar bir insanın çocuğu, öyle bir de yani varlıklı bir ailenin oğlu.
Evet.
Ve orada savaş ortamında, çamur ortamında, yoksulluk ortamında çalışıyor.
Genç yanda, 23 yaşında. Evet.
23 yaşında İsmail bizi havalanda aldı, Hatay havalanda. Minibüse bindik, çamur mamur, böyle içimde yadırgadım ya, dedim bu ne ya, bir minibüsünü temiz tutmayı beceremiyor. Büyük içimde konuşmuşum evet. yani. Sonra tabii gidince İdlib'i görünce İsmail dedim, hakkını helal et. Ben ukalalık yapmışım yani içimde böyle konuşmakla. Evet. Hakikaten ne kadar gayretli bir arkadaş. Yani hem Arapçası çok iyi, hem de böyle sempatik ilişkiler kurmuş. Bütün geçişlerde o yerel milislerin şu an şeyi var. Yani güvenliği denetleyen yerel güçler var. Onlarla selamlaşıyor. İşte bizim askerlerimiz sınırda, polislerimiz, o diğer sivil insanlar, çeşitli yerlerin sahipleri diyelim, işte bu yetimhanelerin işte müdürleri vesaire var. Herkese çok güzel, muhabbetli bir ilişki kurmuş. Müthiş bir güven vermiş insanlara. Ondan sonra bize hem diyorum şoförlük yaptı, hem rehberlik yaptı, hem de hakikaten liderlik yaptı yani. Bu üç rolü de birlikte yerine getiren, hiç de şey yapmayan, böyle yani ben işte bu kadar dil biliyorum, bilmem örgütleme yeteneğim var, niye şoförlük yapıyorum diye daha girmeyen, havaya girmeyen.
Evet.
Allah razı olsun. Çok büyük bir fedakarlıkta bulunuyor. Hatta dedim ki İsmail, sen bu savrulan savaş toplumunun pratiğini gözlemliyorsun. Bir daha sonra gel bir sosyolojisini yapalım bunun yani.
Evet.
Çünkü İslam toplumlarının bugün hakikaten çok önemli bir meselesi. Savaş toplumuna dönüşmüş durumda birçok coğrafyamız.
Travma toplumu değil,
değil mi
hocam?
Travma toplumuna
hocam
dönüşmüş.
Hocam onu da sormak isterim ben sizden. Evet. Doktora dersinde bu bir şey hatırlıyorum, bize Vamuk Volkan'ın bir makalesini evet. okutturmuştunuz. Seçilmiş travma evet, diyor bu Vamuk seçilmiş. Volkan. Bu travmadan nasıl kurtulacak hocam bu insanlar? Yani evet. bu travma neye sebep olacak? Sonrasını nasıl okuyorsunuz? Hani işte 300-400 bin nüfuslu normalde bir şehir 5 milyona çıkıyor.
Evet.
Orada çocuklar var, yetimhaneler var. Evet, hayat devam ediyor bir şekilde ki evet. mecbur devam etmeli.
Evet.
Bu neye dönüşecek? Nasıl daha büyük bir acıya sebep olur mu bunlar? Bu insanların yaşadığı bu travmaların sonradan seçilip ne için evet, kullanılacağını evet. düşünüyorsunuz hocam siz? Vamuk Volkan hani seçer o travmayı ve onun üzerine evet. bir duygu inşa, evet, inşa evet. eder diyor. Yani nasıl okuyorsunuz bunu?
Tabii bu travmalar hakikaten önemli. Bu travmaların tedavi edilmesi veya tedavi edilmeyip bir biçimde öfke ve kini içinde taşımaya devam etmesi. İkisi farklı şeyler. Yani tedavi eder ve hayatın normaline katılırsa, onunla bütünleşirse kolay atlatılabilinir bu. Türkiye'de diyelim işte Suriyelilerin bir kısmı hayatını kurmuş gözüküyorsun. İşte evi kiralanmış, iş edinmiş, topluma katılmış. Bunlar için ciddi bir sorun olmaz. Ama o İdlib örneğinde kamplarda çok zor şartlarda yaşayan insanların, babalarını kaybeden, annelerini kaybeden ve bir de yoksulluk içinde yaşarlarsa, genel topluma, kendi dışındaki topluma karşı öçle ve kinle dolu olabilirler, yetişebilirler. O zaman bunu tabii diyelim bunu mezhep üzerinden sürdürebilirler. Mesela orada gözlemlediğim Şia'ya karşı müthiş bir nefret ve kin var. Yani Şia mahallesi var orada. Şia mahallesi boşaltılmış oradan tümüyle. Ve yine giriş kapısında işte Hamaney, ondan sonra bu Haçlı Şabi'nin milis güçlerinin lideri ve bir de Putin kanlı olarak gösteriliyor. Yani bunlar üzerinden bir travma gelişiyor yani. Mezhepler yani, temelinde.
Mezhepler temelinde.
Evet,
bir İran düşmanlığı, bir Rusya düşmanlığı potansiyel.
Rusya belki çok olmaz
evet.
Ama özellikle beraber yaşadıkları daha Şiiler ve İranlılar. Çünkü o Şiiler aynı zamanda Arap olan Şiiler.
Evet, evet.
Biz bir biçimde Şiilerle beraber yaşayacağız bu coğrafyada.
Evet.
Türkiye'de de Şiiler var. Hicaz bölgesinde yani Irak'ta, Irak'ın %50'sinden daha fazla neredeyse Şii. Dolayısıyla Suriye'de de var bu. Bu mezhep temelinde ciddi bir travmayı potansiyel olarak içinde tutacak yani bir süre. Her an deşildiği zaman kullanılmaya elverişli olan travmatik bir takım gruplar veya kişilerin ortaya çıkması muhtemel olan durumlarla karşılaşacağız bence. En önemli travma tehdit alanlarından birisi bence mezhep burada açıkçası. Diğerleri zaman içinde yani yoksulluk, maddi yoksulluklar giderilebilir. Bunun yanında tabii bireysel travmalar, çeşitli psikolojik hastalıkların derinleşmesi. Bunlar da çünkü sarsılıyor insan ya. Bedenin sarsılması değil, ruhun sarsılması çok daha acı verici bir şey.
Evet.
Bunlarla karşılaşılıyor. Bir de insanlar vurdum duymaz hale geliyor. Kiliste de bir arkadaşımın, profesör bir arkadaşımın yaptığı araştırmada, gözlemlemede insanlar bir süre sonra vurdum duymaz hale geliyorlar diyor. Yani parçalanmış, bölünmüş, çocuk terk etmiş, boşanmış, duyarsızlaşıyorlar insanlar.
Evet.
Mesuliyetsiz hale gelebiliyorlar. Mesela işte fuhuş gibi şeyler, hastalıklar, hastalık diyeceğim çünkü patolojik bir şey çoğalınca özellikle bu tür şeyler
suç oranları artıyor.
Suç oranları artabilir. Böyle değişik şeyler ortaya çıkabiliyor tabii.
Evet. İnşallah yani bu travmayı oradaki kardeşlerimiz en hafif şekliyle atlatsın
inşallah.
Dua ediyoruz biz de hocam. Hocam çok teşekkür ederim bu İdlib izlenimleriniz için. Şimdi bu bölümde de yine Ergün Yıldırım hocamızın hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı Mahremiyet Medyanın Ayakları Altında başlıklı yazısı üzerinden konuşacağız. Bu bölümde bu konuyu müzakere edeceğiz. Biraz mahremiyet ve medya ilişkisini burada konuşmak istiyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Hocam siz bir televizyon programını örnek vererek bu tür programlar var. Özellikle bu akşam kuşağında, öğleden sonra oraya bir takım mağdur insanlar çıkarılıyor. Bunlar tabii reyting adına yapılıyor. İzleyiciler de o insanların bazı meselelerinin, sorunlarının çözüldüğünü düşünüyor. Kısmen de öyle oluyor. Ama böyle bir programda bir kadın var. Kadının 4 yaşında olan bir çocuğu var. O çocuğun DNA'sı araştırılıyor. Ve bunun babasının o anda stüdyoda olan kişi olmadığı, başka biri olduğu anlaşılıyor. Ve siz bunun üzerinden orada sunucuyla seyirci arasındaki ilişkiyi, seyircinin bu konuya tepkisi, bu konuya sebep olan çocuğun annesinin tepkisi üzerinden bir yazı kaleme aldınız. Ve burada hocam benim gördüğüm, anladığım da şu, bu tür çok rigid bir mesele çok böyle sıradanlaştırılıyor.
Evet.
Sıradan bir hale geliyor. Olaya dahil olan, öznesi olan insanların tepkileri üzerinden sıradanlaştırılıyor. Stüdyodaki seyircilerin tepkileri üzerinden sıradanlaştırılıyor ve biz ekranları başındaki insanlar da bunları artık normal karşılıyoruz.
İzleye
normal hale geliyor. Genel olarak hocam biz hep şikayet ederiz. Yani
evet.
90'lı yıllarda Türk özel televizyonların açılmasıyla beraber bu şikayetler daha da arttı. Çünkü eskiden tek kanallı devletin kontrolünde TRT vardı. Orada sansürler uygulanıyordu. Spikerler konuşmalarına dikkat ediliyordu. Stüdyo programları bile, seyirciler bile özel seçiliyordu. Ve bizde şöyle bir şey de var. Önce bunu sormak isterim. Yani medya, televizyon, burada konumuz biraz televizyon. Yani yıllarca Türk insanının işte ahlakını, terbiyesini ifsad etmek için evet. kontrollü olarak kullanılan bir araç gibi hep anlatıldı. İşte Batı tarafından, bir takım başka güç odakları tarafından. Medyanın fonksiyonu nedir hocam? Yani bize haber ulaştıran gazeteleri ya da haber sitelerini bir kenara bırakıyorum. Onlar evet. değil sorum. Yani bu eğlence dünyası üzerinden ha. sinema, televizyon, diziler, sinema filmlerini gösteren, dizileri gösteren, bu tür reality show denilen programları gösteren medya açısından soruyorum. Medyanın bu konuda mahremiyet ilişkisini konuşmadan önce insanla ilişkisi nedir bu programlar üzerinden?
Şimdi medya tabii insanların bir yönüyle sanayileşmeyle birlikte, kentleşmeyle birlikte klasik eğlence biçimlerinin ve zaman harcama biçimlerinin tümüyle değişmesi sonucu ortaya çıkan bir faaliyet alanı. İnsanlar akşamları özellikle evlerine geliyorlar, yorgun, argın. İşte tiyatroya pek giden yok, sinemaya giden az çünkü yorgun, argın halleriyle tekrar sokağa çıkarak, sinemaya giderek zaman harcama çok tercih edilen bir şey değil. Ama bunun yerine evde televizyon karşısında seçenekler de çoğalmış artık. Belgeseller izleyebiliyor, filmler izleyebiliyor. Ondan sonra bir takım diğer programlar var, onları izliyor. Zamanı biraz daha bu şekilde yarı eğlenerek, yarı bilgi edinerek geçiriyor. Çoğunlukla ve ağırlıklı olarak eğlenme, rahatlama, dinlenme, az bir şey de bilgi edinerek geçirme gibi bir aslında formatla karşı karşıyayız burada. Medya günümüzde tabii çok daha geniş boyutlara ulaştı. Yani sadece evlerde değil, ofislerimizde de, yolda, cep telefonumuzda da, arabamızda, radyoda da birçok alanda artık bizi etkilemeye veya bizi bilgilendirmeye ya da bizi eğlendirmeye devam ediyor. Biz de insan olarak tabii her zaman dinlenmek, eğlenmek, bilgi edinmek gibi ihtiyaçlarla yaşıyoruz. Medyanın bunu karşılaması hoşumuza gidiyor. Daha cazip bir dil kullanarak medya bunları gerçekleştiriyor. Ama öte yandan bu bahsettiğimiz medya beraberinde ciddi anlamda bir takım semboller, imgeler, değerler, anlamlar, yani bir kültür taşıyor. Bu kültür çoğunlukla Türkiye'nin kendi kültürel havzasından ürettiği temelden gelmiyor. Bu kültür çoğunlukla Avrupa'da ve Amerika'da üretilen kültürlerle birlikte geliyor. Yani sinemada veya işte eğlence programları, formatları da büyük ölçüde giyim tarzları vesaire, konuşma tarzları çoğunlukla Avrupa'da ya da Amerika'da üretiliyor ve oradan diğer ülkelere, dünyaya dağılıyor.
Pazarlanıyor,
satılıyor. Burada hem bir ciddi pazar oluşuyor medya aracılığıyla, hem bir kültürel hegemonya oluşuyor. Amerika açısından, Avrupa açısından kültürel hegemonya. Onlar açısından yine pazar, ekonomik pazar. Ama biz kendi açımızdan baktığımız zaman aslında ne kendi kültürel değerlerimizi çok üreten boyutlarla karşılaşabiliyoruz. Belki Diriliş Ertuğrul gibi bir takım programlar var veya Yunus Emre veya benzeri işte tartışma programlarımız, kültür programlarımız hiç yok demek de doğru değil. Bunlar da var elbette ama ağırlıklı olarak medya daha çok popüler kültürün bir taşıyıcısı, daha çok Avrupa ve Amerikan kültürünün bir taşıyıcısı, daha çok kapitalizmle bütünleşen bir kültürel taşıyıcı ve anlatı alanı olarak görmek mümkün. Kapitalizm olunca ve Avrupa veya Amerika değerleri olunca bunlar ciddi anlamda bizim kendi değerlerimizle çatışma içine girebiliyorlar. Yani her şey kapitalizme göre, her şey kar ve serbest piyasa temelinde algılanır. Önemli olan kar elde etmektir. Değerler ikincil plandadır. Yani daha da televizyon diliyle söylersek rating önemli. Rating yükseliyorsa, varsa o program iyi programdır. O programın ahlaki değerlerimize göre iyi olup olmaması değil, onun çok izlenip çok para getirip getirmemesi önemli.
arasına reklam kuşağı alınıp alınmaması.
Alınmaması önemli. Bu açıdan bakılıyor. Dolayısıyla medya kendi başına bir takım kapitalizmle bütünleşen ve değerlerimizle de çatışan standartlar koymuş oluyor. Bazı ülkeler aslında kendi milli kültürlerini dikkate alarak bunları engelleyici prosedürler ortaya koyuyorlar.
Sansürler uyguluyorlar.
Yani prosedürler, sansürler veya sınırlamalar veya düzenlemeler ne dersek. Fransa bunun mesela Fransız kültürünü destekleyici, Amerikan kültürünün hegemonyasına karşı olan, onu engellemeye çalışan bir takım önlemler alıyoruz kendi sinemasında. Türkiye'de ise bunu görmek pek mümkün değil. Bir söylemimiz var. Milli ve yerli kültür diyoruz.
Evet.
Ve sürekli mesela milli ve yerli olmayan Batı kültürünün iktidarından endişe duyduğumuzu söylüyoruz. Biz Avrupa'dan, Amerika'dan gelen ve Türkiye'de 100 yıldır oluşan bir kültürel iktidarı beğenmiyorsak, eleştiriyorsak, o zaman bunun yerine kendi kültürel varlığımızı temsil eden havzaların, ortamların, medyaların, kültür adamlarının, kültür kurumlarının desteklenmesi lazım. Ve medyanın buna uygun hale gelmesi için düzenlemelerin yapılması lazım. Mesela RTÜK'te deniyor ki Türk aile değerlerine aykırı olan yayınlar yapılamaz diyor.
Evet.
Bu zamanında alınmış önemli bir önlem. Şimdi pratiğe geldiğimizde daha farklı bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani medya bu kadar çok hayatımıza girmiş, evimizin içine girmiş, mutfağımızın içine girmiş, ofisimizde her yerde var. Onunla beraberiz. Üstelik bunlar kablolu yayınlar da değil yani. Kablolu yayınlar demek belli bir parayla gidiyorsun ve herkese açık değil, kamusal değil. Bu Türkiye'de ise mesela böyle kafasından estiğini söyleyen, yapan, hareket eden, eleştirdiğim medya pratiği kablolu olmayan, kamusal yayıncılık yapan bir medya. Bizde kamusal yayıncılık deyince devlet yayıncılığı anlıyoruz. Öyle değil. Yani kabloya ihtiyaç duymadan bütün kamuya hitap eden, topluma hitap eden yayıncılık. Mesela 2001 yılında ben İngiltere'de olduğum zamanlarda İngiltere'de 5 tane kamu yayını vardı. Hiçbirisi de devlet yayını değil yani bunlar.
Evet.
Şimdi dolayısıyla medya bu kadar hayatımızda etkili bir hale geldiğine göre her bir kurumun, her bir kişinin hakları ve mesuliyetleri olduğu gibi medyanın da hakları ve mesuliyetleri beraber olmalı.
Evet.
Medyanın diyelim hakları var, ne ifade özgürlüğü gibi. Haklarıdır, yayın özgürlüğü gibi.
Ya da ticaret üzerinden para kazanmak gibi.
Evet, para
gibi.
Kazanmak
ticari gibi. Kurumlar
olabilir.
Evet.
Ama aynı zamanda mesuliyeti de olmalı.
Evet.
Mesela toplumun değerlerini yok eden, en özel alanlarına talan eden,
ters yüz eden.
Ters yüz eden, doğru ve yanlışı yapan, alt üst eden bir yayıncılık tarzı mesuliyetsiz bir yayıncılık tarzıdır. Biz diyoruz ki medya işte yazımda mahremiyet medyanın ayakları altında diyoruz. Aslında burada hem mahremiyet hem de ahlak meselesi var yani o verdiğim örnekte. Mahremiyet dediğimiz şey bir toplumun böyle ulu orta ortaya konulmayacak, saçılmayacak, özenilerek konulacak, daha hassas olunacak pratikleri, yaşam tarzları demektir. Biz bunu aile hayatıyla ifade ediyoruz sosyolojide. Aile bir mahremiyet alanıdır mesela. İnsanların kendilerine ait özel alanlarıdır. Herkese konuşulmayacak, herkese paylaşılmayacak, ulu orta toplumun önüne servis edilmeyecek bir şeydir. Ahlak en temel manada iyi ve kötünün alanıdır diyoruz. Oysa bu programlara baktığımız zaman mesela fuhuş yapan bir kadın gayrimeşru çocuk dünyaya getiriyor ve sonra bu televizyonda bu gayrimeşru çocuğu hiç kocasının haberi yok fuhuşla yapılan ve kadın gülümsüyor hiç bir şey olmamış gibi, fuhuş yapmamış gibi, sadakatsizlik göstermemiş gibi, aldatmamış gibi hareket ediyor. Moderatör de bunu normal gösteriyor. Oradaki grup katılımıyla grupla bir toplumsal kimlik haline getiriliyor mesela.
Sıradanlaştırılıyor böyle bir konu.
Normalleştiriliyor, sıradanlaştırılıyor. Evet. Psikolog konuşuyor, katılım gösteriyor. Yani bak bilim adamı da var. Halktan insanlar da var. O zaman aldatmak normal oluyor. Fuhuş yapmak normal oluyor. Kocasının arkasına gidip başka çocuk yapmak falan normal oluyor gibi bir hava doğuyor. Bu hakikaten mahremiyetin de ahlakın da ayaklar altına alınmasıdır.
Evet. Hocam
Evet buyurun.
Yani bu yerlilik ve millilik meselesi gerçekten siyasetin de çok gündeminde. Biz bunu biraz da böyle siyaseten algılamaya başladık. Daha çok siyasetçiler kullanıyor bunu. Ama siz de yazınızda belirtiyorsunuz. Mesela Türk toplumu gün geçtikçe yerli ve milli aile yapısını kaybediyor.
Kaybediyor,
evet. Ve bizim başka aile gibi başka güçlü kurumlarımız da var. Orada da bunlar bir dejenerasyona uğruyor. Evet. Yani bu yerlilik ve millilik hamlesini sadece böyle siyaseten bir söylem olarak geliştirmek yerine bütün açısından bir yeniden ele almak, kurgulamak gerekiyor herhalde, değil mi hocam?
Kesinlikle. Şimdi önce bu mesela aldatma meselesinin normalleştirilmesinin nasıl Türk ailesi açısından sakıncalı olacağını somutlaştırayım.
Evet.
Boşanmayla ilgili yapılan son
konuştuk
araştırmalarda...
Konuştuk hocam boşanmayı 3 hafta
konuştuk,
önce hatırlarsınız.
Konuyla bağlantılı olarak boşanmada en önemli nedenlerden birisi sadakatsizlik ve aldatma çıkıyor.
Doğru.
Dolayısıyla biz bunu iyi bir davranış diye gösterirsek kamuoyuna, bununla hem kendi inançlarımıza ihanet etmiş oluruz, hem Türk toplumunun geleneksel değerlerine ihanet etmiş oluruz, hem de Türk aile yapısının çözülmesine katkı sağlamış oluruz. Büyük bir mesuliyetsizlik var burada. Şimdi diğer dediğin asıl konuya gelince, milli ve yerli olmak önemli bir husus. Ne demek yerli ve milli olmak? Öncelikle biz Nurettin Topçu'nun bakış açısı üzerinden gitmemiz gerektiğine inanıyoruz. Yani Nurettin Topçu milli deyince ne anlıyor? Yerli deyince ne anlıyor? Bu toprağın, bu coğrafyasının, bu milletin tarihiyle, gelenekleriyle, inancıyla barışık olan, bundan ilham alan bir yaşam tarzı ortaya koymak. Bir dünya görüşü ortaya koymak. Bir sanat ve kültür anlayışı geliştirmek. Yerli ve millilik bu. Bir siyaset ortaya koymak. Siyasette milli ve yerli olmaktan daha fazla kültürde yerli ve milli olmak önemlidir. Bakın kültürde daha önemli.
Çünkü siyaseti de doğuran o kültür değil mi hocam?
Kesinlikle. Yani çocuk siyasetçi nerede yetişir? Değil mi? Siyasi kadrolar nerede yetişir?
Hepsi bir aileye mensup.
Hepsi bir annenin ninnisi, kucağı, aile ortamı buralardan gelir, buralardan yetişir. Ondan sonra siyaseten siz bir ülkenin bir dönem...
Artı o siyasetçilerin de bir ailesi var hocam.
Tabii onların da bir ailesi var.
Eşleri var, çocukları var.
Çok önemli. Bakın Avrupa'da o kadar kültürel bozulmalara rağmen siyasetçilerin özellikle iyi bir aile babası olmasını önemsiyorlar. Ben İngiltere diyorum ama yanlış anlaşılmasın. Başka yerde fazla bulunmadık yani, bulunamadık. Tony Blair o zaman adaydı ikinci defa. Tony Blair 4 çocuğu
İngiltere
vardı.
İngiltere hocam Avrupa düşüncesini iyi yansıtan bir toplum değil mi hocam?
Evet. Ve Tony Blair 4 çocuğu vardı ve iyi bir baba imgesi olarak kendisini kamuoyuna yansıtıyordu. Hakikaten de iyi bir babaydı adam yani. Böyle de bir yönü vardı. Ama öte yandan mesela sosyal Demokrat Liberal Parti çok büyük bir oy aldı. Alma durumu vardı. Daha seçimlere az kalmıştı. Sonra onun homoseksüel olduğu haber çıktı, durumu çıktı ve adam hemen istifa etmek zorunda kaldı. Çünkü halbuki bu diyelim İngiltere'nin kanunları bu tür şeylere normal bakıyor. Fakat toplumun belli bir bakış açısı var. Orada bile böyle. Şimdi bizde ise daha da çok önemli aile. Yani iyi bir aileden yetişmiş olmak, bir toplumu, bir milleti kendine aile olarak görüp onu yönetmek çok büyük bir siyasi sağlıklı siyasi tutumu beraberinde getirir. Ondan da öte bence bir toplum siyasi olarak belli bir dönem dış güçlerin etkisine olabilir. Ama kültürel olarak kendi özelliğini, özgünlüğünü, kimliğini korumuşsa bir süre sonra onu atlatır. Fakat kültürel olarak erimişse o toplum bir daha ayağa kalkamaz ve yok olup gider. Bunu sık sık örnek verirler ve doğru, Türklerin tarihi üzerinden. Türkler İslamiyet'i kabul etmeden önce mesela yukarıdan Hunlar üzerinden, kuzeyden Balkanlara vesaire geldiği zaman tümüyle o toplumun değerleri içinde eriyip gidiyorlar. Ama İslam'la şereflendikleri zaman İslam onların kendi dillerini de kendi kültürlerini de koruma özgünlüğünü getirdiği için onunla yok olup gitmiyorlar. Onunla ayakta kalabiliyorlar. Dolayısıyla kültür çok önemli bir şey. Bugün Avrupa'da da Türklerin hayatını düşünün. Oradaki Türkler, Müslümanlar kendi inançlarıyla, dilleriyle, değerleriyle beraber yaşadıkları zaman ayakta kalabiliyorlar ayrı bir toplum olarak, değil mi?
Evet.
Ama bunları kaybettikleri zaman siyasi görüşü şuymuş, buymuş, omuş yani. Çok da fark etmiyor. Ya asıl yaşatıcı olan, asıl ayakta tutan şey değerlerdir. Ahlaki değerlerdir, anlamlardır, sembollerdir. Bunlarla birlikte var olmak önemli. O nedenle bizim aile konusunda da hassas olmamız, milli ve yerli olabileceğimiz alanların başında yer alacak en önemli kurum belki de aile.
Aile, evet, evet. Hocam çok önemli bir konuydu bu. Yazınızda da Farabi'nin meşhur eseri Medinetül Fazıla'da Faziletli Bir Topluma Başlangıç İlkeleri adlı eserinde diyorsunuz. Aileyi toplumun menziline koyar. Bu sebeple ailemizin ahlakını ve mahremiyetini korumalıyız. Yoksa cemiyetimizin ve medeniyetimizin menzili kaybolacak.
Evet,
çok mihenk noktası, nirengi noktası aile meselesi medeniyet içinde, toplum içinde. Çok teşekkür ederiz hocam.
Ben
bu kıymetli ederim. Değerlendirmeleriniz için. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.